Deniz Yurdakul ve Korhan Korman'ın sunduğu Anadolu Katilleri başlıyor. Bölüm 1. Otoban Katilleri.
Korhan merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Güzel bir şey yapacağız bugün ve genel olarak.
Evet, böyle bir maceraya atılıyoruz birlikte. Ben de keyifli olacağını düşünüyorum.
Yani konu aslında keyifli mi keyifsiz mi tartışılabilir bir konu ama ilginç olduğu kesin.
Doğru. Aklımıza nereden geldi? İstersen bir onunla başlayalım. İkimizin de ilgi alanı aslında. İlgi alanlarından bir tanesi diyeyim. İkimiz de böyle bir seri katiller, bu seri katillerle ilgili kitaplar, filmler ilgimizi çekiyordu. Ve evet. Böyle bir podcast üzerinde konuşurken sen birdenbire bir fikirler ortaya çıktın. Dedin ki Anadolu katilleri üzerinden gidelim. Biraz onu anlatsana.
Tabii şöyle, Anadolu katillerinin niye bu ismi seçtiğimizi söyleyeyim. Evet. Aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri, yani Türkiye cinayete çok aşina bir toplum. Hala da öyle bildiğin gibi. Fakat bizim ülkemizdeki cinayetler genel anlamda, işte tabirlerini bilirsin, namus cinayeti, alacak verecek cinayeti vesaire gibi gider. Oysa bir de dediğim gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren çok ilginç katillerimiz var. Çok ilginç sayıklar var. O yüzden hani konu ilginç geldi ve bu insanları anlatalım diye düşündüm. Senin de kafana yattı ve güzel bir konu olduğuna karar verdik. O yüzden Anadolu katilleri. Birçoğunu da işleyeceğiz bu podcastlerimizde.
Evet, ben de ilk başta sen benden daha bilgilisin bu konuda. Onu söyleyeyim. Sen özellikle ilgini çekmiş daha önce de. Yani biz böyle bir şey düşünmeden önce de sen bundan ilgileniyormuşsun. Ben daha
evet,
çok
evet.
Herkes gibi biraz Amerikan katilleriyle ilgiliydim. Fakat onlar senin de daha önce bana söylediğin gibi çok defa işlendi. Oysa burada çok bilinmeyenler varmış. Çok şaşırdım. Hatta sen bana Osmanlı'dan bahsettin. Oralara da gideceğiz dedin.
Evet,
oralarda
evet.
Da bir takım şeyler var dedin. Ve ortak olarak dedik ki o zaman gene de biz bilinen bir katillerden başlayalım. Otoban katilleri.
Evet.
Diye yola çıktık.
Biraz bahsetsen onlardan Deniz.
Tabii şimdi otoban katilleri çok eski bir zaman, bir tarih değil. 2006 yılında iki kişi, Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan. Oldukça da genç insanlar, 20'li yaşlarındalar.
Evet, evet.
Bu iki kişi çok kısa bir süre içerisinde, 52 saat içerisinde 6 farklı şehirde 7 kişiyi öldürüyorlar. Yani aslında oldukça farklı bir durum. Yani çok çok çok değişik bir şey. Ve bunlara seri katil denmiyor. Çünkü seri katillerde bir motif olur biliyorsun.
Evet, evet.
Yani seri katiller ne bileyim işte hayat kadınlarını öldürürler. Ne bileyim siyahi erkekleri öldürürler.
Motivasyonları olur.
Bir motivasyonları olur. Bir de bir böyle belirli bir tarzda bir hedefleri olur. Fakat burada hedef yok açıkçası. Burada hedef sadece cinayet işlemek.
Evet,
yani kişileri seçmiyorlar. Buna da spree killing deniliyormuş. Türkçesi yok. Yani bu böyle hani bir Oliver Stone'un bir filmi vardı. Katil Doğanlar. Hatırlar mısın? Natural
evet,
Born Killers. Orada da böyle bir yola çıkarlar. Hiç sebepsiz bunlar takır tukur önlerine kim gelirse öldürürler. Bana biraz bu hikaye onu hatırlattı Korhan'cığım.
Evet Deniz'cim, burada şöyle de bir şey var. Senin dediğin gibi spree killer'ın tam bir tercümesi Türkçe'de olmasa da FBI bunu şu şekilde tanımlıyor. Bir nevi delirmiş gibi çok kısa sürede bir ve birden fazla kişiyi öldüren insanlara deniyormuş. Ama yani dediğin gibi tam bir şey yok. Sen benden daha iyi bilirsin tabii ki. Galiba Türkçe'ye tam bir tercümesi yok. Zaten demin senin dediğin gibi 52 saat gibi bir sürede aynı zamanda 1944 kilometre yol yapıyorlar. Yani bu da çok uzun mesafe. Neredeyse evet. Ülkeyi baştan başa gidiyorlar.
Evet, evet. Gerçekten öyle.
Bir de çok özür dilerim. Mesela gene araştırırken şunu görüyoruz. Mesela senin bahsettiğin seri katillerde bir bekleme süresi, aslında o bekleme süresi şu, sakinleşme süresi. Yani ondan aldığı hazzı bekliyor, sindiriyor. Sonra genel olarak yani yapılan araştırmada görüyor ki tekrar öldürme ihtiyacı hissediyor. Burada spree killer'larda, spree katillerde herhangi bir sakinleşme süresi yok. Yani fitili ateşliyor kendi içinde ve oradan devam ediyor.
Peki bir şey soracağım. Sence bir haz var mı? Yani zevk var mı? Ben burada pek öyle bir şey şimdi konuşacağız. Dinleyenler de kendileri de karar verirler ama ben böyle bir haz için cinayet işlemekten çok senin biraz önce söylediğin gibi bir fitil ateşlenmiş ve böyle bir her şey kontrolden çıkmış, kopup gitmişler gibi geliyor bana. Hani biz adam öldürelim zevki için yapılmış bir şey gibi gelmedi bana bu olay.
Deniz, şimdi çözülmemiş bir şey var biliyorsun. Hangi cinayeti hangisinin işlediği bilinmiyor. Evet. Yani ikisi de mahkemede birbirlerini suçluyorlar ve ben yapmadım o yaptı hepsini diyor. Şimdi orada bir haz varsa da hangisinde var onu bilemiyoruz. Fakat kişilikleri çok farklı, yapıları çok farklı. Ben işin doğrusu tamamen kendi görüşüm olarak Yiğit Bekçe'nin biraz haz aldığını düşünüyorum. Yani o öldürmekten biraz daha fazla zevk alıyor gibi geliyor bana. Gerçi uyuşturucu etkisi diyorlar ama tamamen uyuşturucu etkisiyle de gerçekleşebilecek bir şey değil. Şimdi mesela sen cinayetleri bir şey yaparsan, sırayla bir gidersek cinayetlerde, ona göre sonrasında niye böyle düşündüğümü anlatayım ben.
Tamam. Şimdi istersen çok ufak bir Yiğit Bekçi'den bahsedeyim. 1977 doğumlu, Gemlik'te doğmuş. Hı hı. Mehmet Karahasan daha küçük. 82 doğumlu o. O da Akyazı. İkisi de ortaokul terk. Yiğit Bekçi ilk suçunu 17 yaşında işlemiş. Ve çok fazla sabıkası var. Hırsızlık, gasp, adam yaralama gibi 18 tane sabıkası var. Girmiş çıkmış içeriye, aha, yatmış. Mehmet Karahasan'ın durumu senin demin biraz önce hani öyle hissediyorum dediğine bak şimdi burada giriyoruz aslında. Biraz farklı. Onda öyle gasp, hırsızlık falan yok. 14 yaşındayken katil oluyor ve hapse giriyor. Fakat ablasına sarkıntılık yapan birini öldürüyor.
Evet, evet.
Ve orada yani tabii kimseyi aklamak için dedi falan değil ama motivasyon farkı var.
Evet, evet.
Yani
kesinlikle.
Burada bir motivasyon var en azından öyle görülüyor. O da hapse giriyor, çıkıyor ve bu ikilinin bir araya gelmeleri uyuşturucu bağımlılıkları yüzünden oluyor. Uyuşturucu içilen ortamlarda birbirlerini tanıyorlar ve bu cinayet spreesine çıkmadan sadece 20 gün önce tanışıyorlar.
Yani evet, 20 çok gün ilginç, içerisinde
öyle eski arkadaş falan değiller yani.
Hatta Deniz burada bir şey dikkatimi çekmişti. Bir tanesi sanırım Yiğit araba kullanmayı bilmediği için Mehmet'i yanına alıyor ve Mehmet sonra mahkemede kendisini Yiğit'in rehin aldığını söylüyor.
Evet, aynen öyle oluyor. Doğru. Beni kaçırdı diyor.
Evet, evet.
Beni kaçırdı diyor. Tüfek ondaydı diyor. Zorladı diyor. Fakat ilk başta şöyle bir şey var. İlk başta Mehmet Karahasan çalışıyor. Bir vinç operatörü bir yerde. Fakat o oradan ayrılıyor. Ayrılırken de 3000 lira. O zaman için iyi bir para.
Evet.
3 milyon lira galiba. Şimdi bütün onlar karıştı birbirine. Öyle bir işte tazminat alıyor. O tazminatıyla birlikte bu ikisi İstanbul'a gidip orada başlıyorlar alemi. Yani orada bir içki ve uyuşturucu şeyi orada başlıyor.
Aha.
Arkasından da bu işte Gemlik'teki olaya doğru hareket ediyorlar. Yani orada Mehmet Karahasan'ın iddiasına göre burada işte eğleniyor bunlar. Kadınlar, alem falan filan derken orada bitmesi gereken bir şey varken bu Yiğit Bekçi birdenbire bir Gemlik'te hasmı olduğunu söylüyor.
Evet, evet. Melih Süren.
Melih Süren. Ha, istersen orayı bir senden dinleyelim. Aha, çok pardon. Fakat ondan önce şey var. Bunlar bunun üzerine Mehmet Karahasan'ın bunlar bir kiralık araba var. Arabalarıyla kaza yapıyorlar. Ve arabayı değiştirmek üzere Mehmet Karahasan'ın bir arkadaşına gidiyorlar. Celal Aykut Okumuş. Ondan bir tane şey kiralıyorlar. Adamın kendi arabasını.
Aha.
54 plakalı bir beyaz Şahin. Arabanın kapısında da dalgına bak yazıyor bu arada.
Onu hiç bilmiyordum.
Evet. Bu arada işte orada mesela şöyle bir şey var. Cinayetler. Aykut Okumuş'un pompalı tüfeğiyle işlenmiş.
Bir fakat, de öyle bir şey var.
Evet, fakat orada Aykut Okumuş diyor ki çalmış, çaldı diyor Yiğit Bekçe. Ben orada içeri girdiler. Ben Mehmet'le araba için konuşurken o içeri girip çalmış. Benim hiçbir şeyim yok. Ben onlara silah vermedim diyor. Ve büyük ihtimalle bu doğru çünkü beraat etti daha sonra.
Evet evet beraat etmiş.
Evet. Ondan sonra bunlar başlıyorlar. Melih Süren olayı başlıyor.
Galiba karısıyla beraber değil mi?
Evet, karısı hamile 5 aylık.
Orada zaten aslında hani olayın bir nevi startı verilmiş oluyor onların açısından.
Evet, şimdi bu arabayı aldıktan sonra bunların kafa hala iyi benim anladığım kadarıyla.
Sürekli kullanıyorlar.
Gidiyorlar. Evet, evet yani hiç bu bahsedilen süre boyunca hiç ayık oldukları bir zaman süreci yok. 52 saat boyunca hiç ayılmıyorlar sanırım değil mi?
Evet, şimdi Bursa'ya gittikten sonra orada hapın adını vermeyip o ilaçları Bursa'dan temin ediyorlar ve o bütün yol ve bütün cinayetler boyunca bu ilaçları kullanıyorlar.
Evet. Şimdi bu olay şöyle başlıyor. Benim anladığım kadarıyla, bilmiyorum, ben öyle bir çıkarım yaptım. Bunlar kafaları iyi, bir tane pompalı tüfek edindiler. Ve bir araba kiraladılar. Yola çıktılar. Yiğit Bekçe burada diyor ki Mehmet Karahasan'a, benim diyor bir hasmım var diyor. İşte bu Merih Süren.
Evet.
Bu Merih Süren'le birlikte içeride yatmışlar bunlar. Şeyle yani Yiğit Bekçe'nin esas tanıdığı bir kişi bu.
Evet.
Ondan sonra Merih Süren'le bunlar takışmışlar daha evvel. Ve Merih Süren'in evine gitmiş. Alkollü ve haplı bir şekilde Yiğit Bekçe giden diyor ki ve silah çıkarmış, demiş ki tekbir getir seni öldüreceğim demiş buna. Evde tek başına bu arada Melih gittiğinde. Fakat çocuk şey demiş, benim midem bulanıyor, bir kusup geleceğim demiş. Ona izin veriyor bir şekilde tuvalete gitmesine. Tuvalete gittiği zaman onun da bir tüfeği var. Tüfeğini alıp geliyor ve Yiğit'i vuruyor bacağından. Ondan sonra bunun üzerine Yiğit kaçıyor. Fakat aklında kalıyor tabii bu durum. Böyle bir husumetleri var. Bu arada bu olayın üzerinden bir sene falan geçmiş. Melih Süren evlenmiş. Karısı da 5 aylık hamile. Bunlar işte yolda yürüyorlar ikisi birlikte, karı koca. Hatta işte böyle Ramazan gecesi. Şeye gitmişler, kayınpederlerine gitmişler, yemek yemişler, çıkıyorlar. Şimdi iddiaya göre iki kişi birden, yani hem Mehmet var hem Yiğit var, fakat Mehmet bunu reddediyor, ben arabadaydım diyor, ben gitmedim. Yiğit orada tek başınaydı diyor, arkadan ateş ediyor, kadın hamile diye Merih kendisini karısının önüne atıyor. Fakat karısı da vuruluyor. Kendisi de çok ağır yaralanıyor. Zaten büyük talihsizlik burada başlıyor. Çünkü aslında Merih burada biliyorsun komaya giriyor.
Evet.
Ölmüyor ama komaya giriyor. Fakat tabii Yiğit Bekçe öldürdüğünü zannediyor. Büyük talihsizlik dediğim şey şu. Kadıncağız kendine geliyor. Fakat kadın tanımıyor. Bizim tanımadığımız biriydi diyor saldıran. Bilmiyor bunun kim olduğunu, kocasının hasmı olduğunu falan. Adam da Merih de komada olduğu için o da uyanıp da diyemiyor ki bu Yiğit Bekçe'dir diye. O yüzden bu 52 saat gecikmeli olarak, yani eğer orada konuşabilecek durumda olsaydı belki de bu cinayetlerin hiçbiri işlenmeyecekti, yakalayabileceklerdi.
Ya da o uzun süreçte hani o kurbanların bazıları kurtulacaktı.
Kurtulacaktı.
Ama çok kötü yani, bu Türkiye tarihine gerçekten geçmiş. Zaten şey yok, emsal bir ikinci bu şekilde vaka Türkiye'de yok. Başlıyorlar. Kaç kişiydi Deniz?
Toplam 7 kişi ölüyor. 3 kişi de ağır yaralanıyor. Bunlardan işte Merih Bey ile karısı var. Bu arada söyleyelim, dinleyenler üzülmesin. Bebek de kurtuluyor.
Evet, yani çok güzel.
O da doğuyor. Orada da bir sıkıntı olmuyor. Fakat işte bu şeyden sonra, Gemlik'ten sonra kendilerini hemen Bursa Yalova'ya atıyorlar. Orada bir tane kestane şekeri mağazası. Gecenin bir yarısı. Oraya giriyorlar. Zavallı bir çocuk var orada. Genç bir çocuk. Hüseyin Çelik
20 yaşında. 20 yaşında, evet.
Evet, o çok beni şey yaptı yani. Üzdü. Üniversite öğrencisi. Geceleri çalışıyor, ders çalışıyor orada. Çok küçük bir yevmiye için falan. Bunları içeriye dalıyorlar ders çalışırken. Çocuğun diyorlar ki kasadan para ver. Fakat çocuk diyor ki para yok, patron aldı gitti diyor. 60 lira bir para var ha kasada. İşte burada seninki diyorum artık. Yiğit bekçi tüfeği doğrultup kafasından vuruyor. Ve öldürüyor çocuğu hemen. 20 yaşındaki çocuğu orada öldürüyor. Kasadan da 60 lira alıp kaçıyorlar.
Deniz, şimdi, bu arada cinayet yerlerine baktığın zaman şunu fark ettin mi? Bir yandan da hani soygun cinayetlerine de benziyor aslında. Çünkü girdikleri yerler hep böyle işte kestane şeker mağazası, benzin istasyonu, büfe vesaire. Hani aslında başta galiba soygun amaçlı başlıyorlar buna.
Katılıyorum. Ya da sadece şey olabilir mi? Yani hiçbir şey düşünmüyorlar. Bir böyle hayatta kalma şeyi içerisindeler. Ve yanlarındaki para da büyük ihtimalle bitmiş. Yani biz belki iki bira daha alabilmek için, bir ekmek alabilmek için,
evet, evet, benzin tuhaf yani,
alabilmek için. Yani çok planlı programlı olduğunu ben de düşünmüyorum.
Değil yani mi? Sanki şey yapıyorlar. Cinayet yerlerine baktığın zaman hep böyle 24 saat açık olabilecek ve hani nakit keş paranın dönebileceği yerler hep.
Evet. Evet yani, fakat ilkinde mesela şöyle de bir şey var. Çok yakın. İkincisinde çok da yakın değil. İkinci cinayette de İzmit'e gidiyorlar. Bu sefer pişmaniye dükkanına. Tam evet, senin evet, dediğin gibi biri kestane şekeri mağazası, biri pişmaniye dükkanı ve gece açık gene.
Evet evet, onların yani iki dükkanda o bölgelerde hepsi bunların otoban kenarlarında 24 saat açık dükkanlar. Yani onu bilerek zaten görüp giriyorlar muhtemelen.
Evet, şimdi ikinci cinayette de gene çok genç bir çocuk. İnsan yani okurken çok çok üzülüyor. 21 yaşında. Hı hı. 21 yaşında bir çocuk gene. Orada zavallı bir tezgahtar oğlan gene. Bu sefer evet, pişmaniye dükkanı, artık İzmit'teler. Herhalde şey diye düşünüyorum. Sadece 60 lira çıktı ya bir öncekinden.
Evet.
Onu herhalde yetersiz buldular.
Muhtemelen.
Tahminimce. Ama başardılar da para yani... Bir soygun yapmayı da başardılar. İkinciyi deniyorlar aynı şekilde. Lay demek istemiyorum bak burada. Çünkü ben burada gerçekten nedense sen de öyle demiştin. Şeye inanıyorum, Mehmet Karahasan'ın dediğine. Yani en azından bu ilk iki cinayeti Yiğit Bekçi'nin yaptığını düşünüyorum.
Evet, çünkü yani tarzlar çok benziyor. Zaten aslında dediğimiz gibi çok farklılar. Bütün ailelerinin vesaire anlattığı da çok farklı. Ve bir hatta gidiyorlar. Geldik üçüncü cinayete. Resmen şu anda bir yol gözümün önüne geliyor, Bursa'dan başladıkları yol. Şu anda otobanı şey yapıyorlar. Otobanı izliyorlar. Yer belli değil. Muhtemelen rastgele gidiyorlar. Üçüncü cinayete geldik, Sakarya Hendek.
Evet. Burada ben ufak bir şey araya girmek istiyorum. Yiğit Bekçi'nin ifadesinde Korhan çok ilginç bir şey var mahkemedeki ifadesinde. Diyor ki ben ilk iki cinayeti hatırlamıyorum. Ben Sakarya Hendek'teki cinayeti, şimdi senin anlatacağını, ben işledim diyor. Onu hatırlıyorum, sonra da kendimi Mersin'de buldum diyor.
Ya arada kopukluklar var diyor. Bu arada
çok ciddi.
Evet, mahkeme ifadesinde bunu söylüyor. O da herhalde sana da bana da aynı şeyi düşündürdü. Hatırlamıyorum dediği cinayetleri işlediğini düşündüm ben. Bu arada sen daha hakimsin. Sakarya Hendek'ten de sen devam edersen sevinirim.
Tamam. Burada işte biraz önce öldürdüler artık şeyi de. O genç çocuğu da öldürdükten sonra pişmaniye dükkanında. Daha sonra annesi, ablası konuşuyor çocuk hakkında. Diyorlar ki aslında mesaisi bitmiş oğlanın. 10 lira yevmiyeyle çalışıyormuş, biliyor musun? Mesaisi yani de bitmiş fakat bayram dolayısıyla mesaiye kalmış. Ondan sonra 10 lira için o çocuk orada katledildi. Hiç hatırlanamıyor bile öldürüldüğü, öyle
evet,
bir şey
evet,
o şekilde.
Evet. Çok acayip.
Sonra işte benzin istasyonu gene aynı şekilde. Gene yol üzerinde bir dükkan dediğin gibi. Ha. Yani bir yoldan çıkmak falan da yok. Hep dediğin gibi ana yoldan bunlar. O zaten o yüzden otoban. Devam ediyorlar. Bu da 34 yaşında, biraz daha yaşı biraz ileri olsa da, biri 15 aylık, biri de 6 yaşında iki çocuğu olan bir benzin istasyonu çalışanı Mehmet Çakır. Direkt inip arabayla geliyorlar. İkisi birden iniyor bu sefer arabadan. Aha. Mehmet Çakır onları karşılamaya çıktığı sırada Yiğit Bekçe, gene bak bu kesin, çünkü görgü tanığı var. Yiğit Bekçe ateş etmeye başlıyor. Mehmet Çakır içeri doğru kaçıyor. Arkasından işte üç el silah sesi duyuluyor. Tekrar dışarı çıkıyorlar ve orada bir çoban görüyorlar. Aha. Olayları gören bir çoban var. İlk defa bir görgü şahidi var. Dursun Dere. Çoban kaçmaya başlıyor. Ateş ediyorlar çobana. Biraz uzaktalar. Ateş Aha. ediyorlar demeyeyim. Yanlış oluyor. Yiğit Bekçe ateş ediyor 6 kere. Ve çoban akıllı bir çocuk, vurulmuş gibi kendisini yere atıyor. Ölü taklidi yapıyor. Bunlar arabaya atlayıp kaçıyorlar. Yani kurtulanlardan bir tanesi bu çoban Dursun Dere. Ve ilk kez görgü şahidi var şu an. Benim Aha. anlamadığım, ben de sana onu soracağım. 2006 çok da eski bir sene değil. Niçin acaba bu pişmaniyecilerde, bu benzin istasyonunda hiçbirinde şey, kamera yok?
Büyük ihtimalle var Deniz. Fakat o kadar hızlı ilerliyor ki. Zaten biliyorsun hani yakalanmaları da çok tesadüf. Yani çok saatlik ilerliyor. Ve mesela bunu seninle sohbetlerimizde daha önce de konuşmuştuk. Bu bütün dünyanın genel anlamda problemi. Şimdi ilk cinayeti Bursa'da işledikleri zaman Bursa Emniyet olay yerine gidiyor. İlk açılan dosya Bursa'da açılıyor. Sonra devam ettikçe farklı illerin emniyet sınırlarına giriyorlar. O sırada da daha genel anlamda hani idrak edilebilmiş bir şey değil. Yolda böyle bir durumun yaşandı. Her emniyet kendi içinde işte Bursa'da işlenmiş bir cinayet diye bakıyor. Kocaeli Emniyeti orada işlenmiş bir cinayet diye bakıyor. Mutlaka kamera kayıtları vardır. Bakıyorlardır ama 52 saatten bahsediyoruz. Yani
evet, çok kısa, doğru.
Çok kısa. O yüzden en kötü, ben hani benzincide zaten kameranın olmaması imkansız. Yani bu yakalanıyorlar kameraları ama zaten bütün olay bittiğinde topu topu o kadar süre geçtiği için hani soruşturmada da ilerlenecek bir şey kalmıyor. Zaten dediğimiz gibi tesadüfen yakalanıyorlar.
Evet. Evet.
O da korkutucu biraz aslında.
Evet, çok korkutucu. Yani bir iki gün daha devam edebilirmiş. Edermiş. Yani bir 5-6 kişi daha rahatlıkla gidermiş yani.
Evet, evet, edermiş.
Şimdi buradan Mersin'e geldiler. Hendek'ten. Bir dahaki durakları Mersin. Bu sefer bir bakkal dükkanı, büfeyle bakkal arasında karışık ve küçük bir yer. Aha. Özkan Köse burada bakkal, büfeci. 26 yaşında ve 40 günlük bebeği var.
Bu, yazık ya.
Çok yazık. Normalde Özcan Köse gece çalıştığı için marketi her sabah annesi açarmış. Fakat çocuğunun 40'ıymış o gün. Aha. O yüzden annesi durdu Köse. Eşi Sultan Köse ile birlikte bebeğin 40'ı banyosunu yaptırmak için evde kalmışlar. O yüzden de market o gün Özcan Köse açmış.
İyi ki mi diyelim Deniz, ne bileyim,
ben de
bilemedim yani.
İyi ki demek yani, öyle olmuş. Kız kader.
Evet, evet.
Ondan sonra buraya mesela direkt içeri giriyorlar. Fakat burada artık bak, şeyi hatırlar mısın? Yiğit dedi ki ben Mersin'e kadar hatırlamıyorum dedim. Artık hatırladığı yere geldik. Biraz kendine geldi. Ve burada diyor ki içeri girdiği zaman Mehmet'e, bunu sen öldüreceksin, hep ben öldürdüm diyor. Buraya kadar ben öldürdüm, bu adamı sen öldüreceksin diyor. Şimdi Mehmet de artık bilemiyorum, bu da madde etkisi altında. Belki isteyerek, belki istemeyerek bıçaklıyor bakkalı. Fakat öldüremiyor. Bakkalı ölmüyor. Oradaki bir yerde bir tüp var. O tüple, o tüpü alıp Yiğit kafasına vuruyor. Bakkalı ve gene Yiğit öldürüyor aslında. Yani tabii yaralama var. Yani Mehmet öldürmek niyetiyle bıçağı büyük ihtimalle sokuyor. Ya beceremiyor artık, onu bilemiyoruz.
Evet yani madde var.
Fakat aslına bakarsan dördüncü cinayetin sonuna geldik ve aslında hep Yiğit Bekçe.
Mehmet'i de teşvik ediyor. Mehmet, burada şunu da düşünüyorsun. Korkuyor mu?
Evet, benim
Çünkü
aklıma o geldi.
Yiğit ne diyor? Mersin'e geldiğimde hatırlıyorum artık. Muhtemelen aynı zamanlarda aynı hapları aldıklarından ikisinin de kafaları biraz açılmaya başlıyor. Bu noktada Mehmet eğer bir tık daha ayıksa ve Yiğit'in yaptıklarını gördüyse bu kadar cinayeti ve nasıl kendini kaybettiğini korkuyor da olabilir.
Evet, şimdi orada zaten şöyle bir şey var. Gene aynı an oradan çıkıyorlar bakkaldan. Mehmet arabayı o kullanıyor ya, bariyerlere vurmaya başlıyor. Bu şeyden aldıkları, arkadaşından almışlardı ya kiralık araba. Dalgına bak. Ondan sonra bariyerleri, daha sonra diyor ki ben diyor o bariyerlere vurup arabayı takla falan attırıp kaçacaktım diyor Mehmet. Ama gerçekten de araba orada bir şey alıyor, hasar alıyor. Yani bu o yüzden miydi, yoksa Mehmet bunu daha sonra kendisini savunmak için mi kullandı? Yani sadece bir kaza aldı da o buna bahane etti. O kadar zeki biri mi? Onu bilemiyorum.
Hiç bilemiyoruz tabii.
Ama söylenen böyle. Diyor ki ben gitmekçiden kurtulmak için bir orada kaza yapıp kaçmak istedim. O yüzden arabayı diyor bariyerlere vurdum diyor. Bunun üzerine araba artık kullanılmaz hale geliyor. Yiğit Bekçe de arabada, bu arada şey LPG tüplü, arabayı çakmakla yakıyorlar. Şimdi şeyde aldıkları araba burada gitti. Dört cinayet, bir de yakılmış araba var. Ve bunlar yürüyerek otobanda Adana'ya yaklaşmışlar. Öyle söyleyeyim. Orada otobanda yürürlerken beşinci cinayet, ki bu çok feci acıklı. Bu beni çok etkileyen bir şey. Bekir Ciritçi, bir çiftçi kendisi. Onu durduruyorlar otomobiliyle giderken. Yanında da 4 yaşındaki oğlu var, Yağız. Ondan sonra arabaya biniyorlar. Bunlar ellerinde. Ha, şimdi adam duruyor. Çünkü tüfeği ellerinde sallayarak taşımıyorlar. Bir tane keman çantası var, onun içine koymuş.
Saklıyorlar.
Saklıyorlar. Adam da zannetmiş ki böyle çalgıcıları falan o taraflarda da olur ya. Öyle birilerini alıyorum zannederek duruyor arabaya. Çocuğu da var. Fakat bindiklerinde hemen anlıyor ne olduğunu. Zaten herhalde korkunç da bir koku var. Alkol kokusu da var. Arkasından bunlar işte diyorlar ki biz Yiğit diyor ki biz diyor çok kişiyi öldürdük diyor. Bu araba bize lazım diyor. Ondan sonra adam anlıyor başına geleni, çiftçi Bekir. O da diyor ki peki diyor ne olur diyor oğlumu diyor ben amcama bırakayım. İzin verin de bari hani çocuğu nasıl kurtarırım giriyor. Çocuğu izin veriyorlar. Götürüyor. Amcaya bırakıyor. Daha sonra amcanın işte ifadesi var. Diyor ki hiç kuşkulanmadım çünkü Bekir çok sosyal bir insandı. Hep böyle akşamları hani alemler Adana tarafı oralarda böyle hani çalgı türkülü. Belki öyle bir şey olduğunu düşündüm diyor. Fakat küçük oğlan anlatmaya çalışmış, silahları var babamı öldürecekler falan diye söylemiş. Ama hiç tabii 4 yaşında olduğu için hiç kimse onu ciddiye almamış. Sonra maalesef babayı bir daha kırmızı ışıklarda biraz ilerideki çekip öldürüyorlar, vuruyorlar. Bu da Yiğit tabii. Bu öldüren de Yiğit. Babayı öldüren de, atıyorlar ve artık onun arabasıyla
Devam
yola devam
ediyorlar.
etmeye başlıyorlar burada.
Oh, artık zaten sona doğru geliyoruz.
Evet. Şimdi bu aldıkları Renault Broadway bir tane. O şeyden aldılar. Beşinci cinayet bitti. Küçük çocukla babasının arabasını aldılar. Onunla birlikte Gölbaşı. Bak burada çok değişik bir olay var. Burada senden yorum isteyeceğim. Şimdi altıncı ve yedinci son iki cinayete geldik. Ankara'dayız. Benzin istasyonuna geliyorlar. Burada pompacı Enver Ayçık ve market görevlisi Necati Yücel'i öldürüyorlar. Burada şöyle bir şey oluyor. Bu kesin çünkü bunun kamera kaydı da var. İki tane de burada olayın şahidi var. Bu sefer Mehmet iniyor arabadan. Yiğit arabada oturuyor. Gidip şey diyor. Bana bir bez verin arabayı sileceğim diyor. Şey de diyor ki markette çalışanlar da ona burası tamirhane mi? Hani kendi bezini kullan gibi ters bir laf ediyorlar. Ve ikisini birden vuruyor. Mehmet. Vuran Mehmet. Ha. Ve bak 13 el 6 el birine 7 el birine ateş ederek öldürüyor. Şimdi bu şu ana kadar ki kendi profiline hiç uymadı.
Hiç uymuyor.
Doğru mu?
Uymuyor. Yani bu canavarca hislerle cinayet denen kısma giriyor bizim yasalarımızda. Girdi. Da. Girdi. Çünkü hani tamamen öldürmeye yönelik ateş ediyor. Yani kesinlikle yaralama vesaire değil. O yüzden de mesela TCK'da bu Mehmet de bununla yargılanıyor. Evet. Ve çok ilginç. Senin dediğin gibi profiline de uymuyor. Fakat hani ortada ciddi bir hakaret denilebilecek bir cümle yok ama anlıyoruz ki çok sinirleniyor. Ve niye bilmiyoruz?
Bir öfke sorunu var belli ki onun da. Yani tabii ki normal bir insan değil. Yani o ana kadar şeyde falan hep kaçmaya çalıştı diye düşündüm ben de. Hep şey diye düşündüm, zorunda mı kaldı falan. Fakat burada yani Yiğit arabadan bile inmiyor. Yani her şeyi bu yapıyor. Dediğim gibi bunu bilmemizin iki nedeni var. Birincisi artık Ankara Gölbaşı oldukça da anladığım kadarıyla modern bir benzin istasyonu. Çok sağlam bir surveillance kamera var. Orada hemen. Bir de içeride uyuyan iki kişi var. Bunlar shiftle çalışıyorlarmış. Onlar uyanıyorlar. Akıllı çocuklar. Hemen kalkıp üstlerine koşmuyorlar silahlı kişilerin. Olay yerini terk ettiklerinde gelip işte görüyorlar şeyi. Cesetleri görüp hemen jandarmaya anında haber veriyorlar. Aha. Jandarma da hemen o anda zaten Ankara'ya duyuru yapıyor. Böyle. Artık şey de var. Ya bu arada kim oldukları da biliniyor artık. Çünkü en başta yaraladıkları Melih Bey uyandı.
Aha.
Uyandı. Ve Melih Süren anlattı her şeyi. Kim olduklarını buldular. Şeyi de buldular. Yanmış arabayı buldular.
Tahminimce zaten bir noktada hani üst üste bu kadar cinayetler gelince sanırım emniyet orada bir genel duyuru yapıyor diye tahmin ediyorum.
Bence de artık yapılmış yani. Ondan sonra işte buradan sonrası enteresan. Sonra bunlar tekrar Gölbaşı yakınlarında bir yerde hani Renault Broadway vardı. Yine şeyleri, arabaları. Onu da bırakıyorlar. Bırakıp yürümeye başlıyorlar Korhan. Burası biraz çok komik yani, inanamıyorum böyle bir şey yaşandığına. Biraz ileride bu tabii herkes jandarma uyarılmış. Kimi kontrolü var. Ve bunlar otoyolda, otobanda yürüyen iki kişi. Ellerinde bir tane işte keman şeyiyle. Sonra jandarma durduruyor, kimlik soruyor. Bunlar diyorlar ki bizim kimliğimiz arabada kaldı. Araba bozuldu. Biraz arkada diyorlar. Jandarma arabaya alıyor bunları. Şeye götürüyor, araçlarına götürüyor. Kimliğimizi alalım diye araca biniyorlar, basıp kaçıyorlar ve jandarmayı atlatıyorlar.
Evet yani atlatıyorlar. O da ilginç. O da ilginç yani, hakikaten atlatıyorlar, kaçıyorlar.
Evet yani bu, ben burada bayağı bir şey oldum yani, elim ayağım titredi, bu nasıl oldu böyle diye. Sonrası da tamamen artık gerisi kader. Sonra tekrar inip bu arabayı yakıyorlar. Yani anlıyorlar ki peşlerindeler. Bu Reno Broadway'de bir yakma olayları var, onu da yakıyorlar ve tekrar gene aynı şeyi yapmak için bir araba gasp etmek için otoyola çıkıyorlar. Karşılarına tesadüfen bir araba çıkıyor. İyi ki. Orayı sen anlat istersen artık.
Yani zaten orada artık sonuna geliyoruz. Hiç sürprize gerek yok. Gasp etmek için durdurdukları araç jandarmaya ait.
Evet.
Bunlar kendi elleriyle gidip jandarmaya teslim oluyorlar. Çok büyük bir tesadüf ve çok büyük bir şans. Yani çünkü daha artık o kadar gözleri kara ki ve birinci jandarma kontrolünden kaçmışlar. Artık hani tutacak hiçbir şey yok. Orada bir ikinci araba, bu herkes olabilir. Ya Ankara Gölbaşı diyoruz. Yani o yoldan sen geçiyor olabilirdin mesela.
Tabii.
Yani,
çok yakın, evet.
Çok yakın sana. Yani herhangi biri olabilecekken bu oluyor ve nihayet yakalanıyorlar. Nihayet. Evet ama tabii geri çok büyük bir dram ve zaten hani şeyi anlamak da çok zor. Şeye kadar, Mersin'e kadar belli bir hatta gidiyorlar. Sonra Adana'ya dönüyor. Mesela niye Ankara'ya dönüyorlar? Çok merak ediyorum onu.
Evet, sanıyorum bir sebebi yok. Çünkü bir daha okuduğum, sen de okuduğun hiçbir kaynakta Ankara'da bir tanıdıklarına gittikleri ya da orada yakın ne bileyim Yozgat'a oradan gidip bir şey yapacakları falan yok. Artık böyle serseri mayın gibi geziyorlar nereye götürürse diye.
Evet, evet yani zaten hani durmayacaklardı artık, o kısmı belli, durmayacaklardı. O bir şekilde bunu o jandarma çok şansa çok tesadüf olarak engelledi. Peki Deniz, yani çok korkunç bir cinayetler silsilesi konuştuk. Sebep bulamıyoruz fakat şöyle de bir şey var. Gene FBI kriminalin ve profil uzmanlarının yaptığı araştırma spree katillerde bir tetikleyici olur diyor. Yani bunun her zaman için tabii bir garantisi yok ama bir tetikleyici olur diyor. Yani gene yaptıkları şeyde yüzdelerde genelde erkek oldukları söyleniyor. İlk cinayetler mesela gene yüksek çoğunlukla bu Yiğit'in yaptığı gibi tanıdığı biri, ailelere, iş arkadaşları vesaire. Fakat bunlarınki gibi sonra çok rastgele devam eden de var. Ama tetikleyici bir olay var ortada. Fakat bunlar için ne olduğunu bilmiyoruz. Ben saf uyuşturucu olduğuna çok inanmıyorum. Yani demin senin de dediğin gibi mesela Mehmet'le alakalı konuşurken içinde bir şey var demek ki bu adamın veya bir öfke sorunu var. Fakat Deniz şuna bakıyoruz. Ya psikolojilerine bakalım diye düşündüm. Böyle gidelim diye düşündüm.
Evet.
İkisinin sabıkaları dahi çok farklı. Yani Yiğit'in sabıkaları senin saydığın gibi hep adi suç diyebileceğimiz hırsızlık, gasp vesaireyken Mehmet'inki gene ilk programın başında söylediğimiz motivasyon namus cinayeti diye, Türkiye'de benim çok sevmediğim bir tabir ama öyle insanlar rahat anlıyor. Namus cinayeti diye bir cinayet işliyor. Fakat Yiğit'in suçları apayrı. Sonra şeye bakıyorsun Deniz'ciğim. Mehmet'le Yiğit'in ailelerin anlattıkları şeyler de farklı. Mehmet mesela ablaları Mehmet'i çok seviyorlar. Biz onu boncuğum diye severdik diyorlar. Karısına ev işlerinde falan yardım eden bir adam. Yani aslında bu adam normal bir aile babası gibi görünüyor. Görünen tek sorunu uyuşturucu. Yiğit'e baktığımız zaman Yiğit'in de bir kız arkadaşı var. Tabii bu insanları artık bulma şansı yok. Zaten son röportaj 2010'da yapmış, Ezgi Başaran yapmış. Yiğit'in de o zaman bir kız arkadaşı var. Evleneceğiz diyor. Doğru yanlış bilmiyoruz ama karakterleri de çok farklı. Aile yapıları da farklı ve sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Yiğit'in babası da aslında bir spree katil kurbanı.
Evet.
Yani o çok ilginç gelmişti bana. Yani Yiğit'in babası da aynı böyle sokakta rastgele öldürülüyor.
Evet, 6. kurbanı o da bir spree katilin içkili bir adam saldırıyor. Onda da Yiğit'in babasından önce bir hamile kadını öldürüyor.
Evet.
Sonra da Yiğit'in babasını öldürüyor ve bu buna takmış Yiğit. Çünkü şöyle senin biraz önce söylediğin gibi Ezgi Başaran büyük bir gazetecilik yapmış. Büyük bir gazete. Çok şaşırdım ben. Ezgi Başaran'ı çok beğenirim. Çok sevdiğim bir gazeteci kadındır. Fakat siyaset yazdığını biliyordum. Böyle bir şey yaptığını bilmiyordum. Gitmiş kendileriyle hapishanede görüşmüş.
Evet.
Ve orada...
Pardon, devam et lütfen.
Ve orada işte Yiğit'le konuşurken hem Yiğit'le konuşuyor hem Mehmet'le konuşuyor hem de aileleriyle konuşuyor. Biraz önce senin dediğin gibi Mehmet'in ailesi yani sevgi dolu bir, neredeyse sevgi dolu bir çocuk portresi çiziyorlar. Oysa Yiğit'in annesi görüşmek istemiyor, kabul etmiyor. O benim için ölmüştür gibi bir şey söylüyor. Ezgi'yi içeriye almıyor. Reddedilmiş bir çocuk var orada bir tarafta Yiğit tarafında. Diğer tarafta ise bir kurban olarak görülen ve sevilen, sevgi dolu bir ailenin bir çocuğu var.
Tabii yani babasının uğurlarken söylediği şey, yani biz namazımızda niyazımızda bir aileyiz, Mehmet'ten çok ölen insanları üzülüyoruz diyor. Yani aslında bu adamın, Mehmet'in ailesi bildiğimiz normal, hani biraz anladığım kadarıyla ümit edeyim, normal bir Türk ailesi. Fakat Yiğit'in daha ciddi ailevi sorunları da zaten babasızlık vesaire var. Hani orada da ayrılıyorlar aslında birbirlerinden.
Doğru. Bir de Ezgi Başaran'la yaptığı röportajda Korhan'cığım ben dikkatimi çekti. Bunu anlattıktan sonra özellikle buna getiriyor lafı. Benim babamı öldürdüler biliyor musun falan diyor. Arkasından Ezgi Başaran diyor ki pişman mısın diyor. Neye üzülüyorsunuz falan diyor. Pek pişmanmış gibi konuşmuyor biliyorsun. Fakat şey diyor beni o da çok etkiledi. Burada diyor herkes benden nefret ediyor diyor. Bana diyor düşmanca bakıyorlar diyor. Bunu 3-4 kere tekrarlıyor. Mesela Ezgi Başaran diyor ki sen ne okuyorsun burada diyor. O diyor ki ben Kur'an okuyorum diyor. Ne bana yakıştıramadın mı falan. Yani büyük bir eziklik ve sevgisizlik var benim anladığım kadarıyla çocukta.
Ve yani o geçmiyor. Hani hep dedik ki uyuşturucu etkisindeydi belki ama bunun temelinde zaten Yiğit'te çok ciddi bir şey var. Senin dediğin gibi bir kompleks var, bir eziklik var. İnsanlardan nefret var anladığım kadarıyla. Yani o içinde zaten sadece ateşlenmeyi bekleyen bir şey varmış. Yani bir fitilin ateşlenmesi gerekiyormuş onun içinde diye tahmin ediyorum. Yani Mehmet'e baktığımızda o daha farklı bir profil çiziyor bize. Ve nihai olarak zaten hani duruşmaları da ilginç geçiyor. İkisi de birbirini suçluyor. Sonra diyorlar ki işte yarısı benim o cinayetlerim vesaire diyor. Bir Kazak hikayesi vardı bir mahkemede.
Evet, Yiğit öldürdüğü kişinin kazağını alıp giymiş, hatta kanı varmış üstünde.
Doğru, Mehmet tükürüyor Yiğit'in suratına, üzerindeki kazak bile öldürdüğün kişinin kazağı diyor.
Evet.
Fakat Deniz burada mesela şey de var. Mehmet'in de davranışları çok dengesizleşebiliyor. Yani mesela tutup şey yapıyor. Duruşmada hakimden sigara istiyor.
Bunu da yani, ben bilmiyorum.
O tabii şey duruşmada hakimden duruyor, sigara istiyor. Azar işitiyor. Burası meyhanem. Sen birazdan rakı da istersin diye. Ondan sonra Mehmet'in de hani çok ruh hali sabit durmuyor gördüğüm kadarıyla. Ve mesela şeyde de mahkemede gene dikkat çeken bir şey vardı. Bu kazaktan başka Yiğit mahkemenin hakimine sürekli komutanım diye hitap ediyor.
Hayır,
niye bilmiyoruz. Evet, sürekli komutanım diye hitap ediyor. Niye bilmiyoruz. O yüzden hani mahkemede de ilginçler. Yani artık mahkemede uyuşturucu etkisinde değiller. Fakat davranışları orada da dengesiz aslında.
Evet, kesinlikle. Son bir şeye geri dönmek istiyorum ben. Müsaade edersen Ezgi Başaran'ın röportajında, söyleşisinde her neyse. Mehmet'in söylediği bir şey çok ilgimi çekti. Önemsedim ben onu. Diyor ki aşağı yukarı hiçbir şey hatırlamıyorum diyor yaşadığım diyor. Sonra Ezgi Başaran diyor ki hiç uğraşmadın mı hatırlamak için diyor. Hayır, hatırlamak istemiyorum diyor. Yani sanki böyle bir o kapatmış şey gibi.
Yaşanmamış kabul ediyor içinde.
Yüzleşmemiş. Yüzleşmiyor.
Yüzleşmiyor. Yani o aslında biraz da tabii gene psikolojik olarak bakarsak burada işte ilk başta konuştuğumuz şeye de biraz geliyor. İşin içinde haz var mı? Çünkü,
evet.
Çünkü diğeri bayağı hapishanede hani ikisi de evet Kur'an okuyorum diyor da diğeri bayağı 5 vakit namaza geçiyor. Yani tamamen kendine veriyor. Fakat Yiğit'te öyle bir şey yok. Yani Yiğit nedir? Ben katilim Kur'an okuyayım demiş gibi sanki. Yani Yiğit'te biraz daha psikopatlığa yakın bir yan da var bence.
Şimdi Korhan zaten Yiğit'i rahatsız eden yaptığı işlediği cinayetler ya da öldürdüğü gencecik insanlar değil. Hapishanede ona kötü gözle bakılması.
Evet, evet
yani
çok ilginç.
Yani o kadar egoist bir şey var ki... karakter var ki karşımızda adam öldürdüklerine üzülmüyor, kendisine öfkeyle bakılmasına üzülüyor. Kendisi mağdur, anlatabiliyor muyum?
Tabii zaten.
7 kişiyi öldürmüşler, kendini mağdur görüyor. Orada Ezgi Başaran'ın 7 kişiyi öldürülmüş, hepsi çoluklu çocuklu bebekleri olan insanlar. Ezgi Başaran'a diyor ki biliyor musun benim babamı öldürdüler. Yani hep bir mağduriyet şeyini kendini mağdur görüyor.
Senin dediğin gibi zaten işlediği cinayetleri de kabul etmiyor. Adam düşünmüyorum diyor. Yani yüzleşmiyor yaptığı şeyle.
Evet, çok çok enteresan. Yani bunca sene bayağı bir vakit geçtikten sonra kendini hala bu olayda kurban olarak görüyor.
Çok ilginç. Yani aslında çok hani ben işin uzmanı olsam, o dalın içinde biri olsam incelemeyi çok isterdim ama işte çok nispeten yeni ama çok da yeni bir olay değil. Ulaşabildiğimiz kaynaklar sınırlı. Ha bu arada tabii merak eden olursa mahkeme sonucunda aslında idamla başlıyor. Tam o ara kalkıyor idam cezası ve görünüşe göre çok ekstrem bir şey olmazsa ikisi de hapishanede ölecek gibi görünüyor.
Evet. Evet, aynen öyle görünüyor ve çok da hak ettiler. Yani biz burada biraz hani şey gibi olmuş olabilir, Mehmet Karahansa'nın biraz temize çekiyormuş gibi bir durum olabilir. Hiç öyle bir şey yok. Sadece şeyi anlamaya çalıştım ben kendi açımdan, sen de öyle. Yani onun psikolojisi bu kadar bozuk değilken, Yiğit kadar bozuk değilken nasıl oldu da o da bu deliliğin içerisine bu
Evet.
kadar rahatlıkla girebildi?
Evet, yani aslında zaten senin dediğin gibi hiçbir şartta kimseyi masum gösterilebilecek bir olay değil. Yani çok yazık, kararttıkları onca hayat var. Şimdi sadece ölenle olmuyor. Yani onların aileleri, karıları, çocukları vesaire, yani birçok insanın hayatını kararttılar. O yüzden iyi ki çıkmasınlar. Yani o kadar hani objektif veya profesyonel olamam ben belki, ama hani orada ölsünler bana göre. Ya çünkü çok fazla hayatı kararttılar.
Evet,
Ama
katılıyorum.
biz seninle zaten olayın ilginçliği üzerinde durduk. Yani o tetikleyicilere, psikolojilere, olayın kendisi çok acı ama bir o kadar ilginç bir olay. Dediğimiz gibi Türkiye'de emsal yok çünkü. Sonra işleyeceklerimiz daha hani bilinen şeyler, ama Türkiye'de Spree Killer'ın başka bir emsali veya örneği yok. O yüzden ilk programda da onları tercih ettik ve güzel de oldu bence.
Bence de Korhancığım, böyle bu şekilde devam edeceğiz. Umarım ilgi çeker. Herkes zihni hoşuna gider bu yaptığımız şey. Takip
Umarım.
ederler ilgiyle.
Umarım. Çok güzeldi. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İkinci de buluşmak üzere.
Buluşmak üzere. Hoşça kal.
Deniz Yurdakul ve Korhan Korman'ın sunduğu Anadolu Katilleri 1. bölüm sona erdi.